Ayrım 12.
Keşke arabada sigara içerlerken biraz da bizi düşünseler. Keşke babam yemekleri şapırtılı şupurtulu yemese. Çorbayı höpürdeterek içmese. Bu kadar sinirli olmasa. Lokmasını çiğnerken dişlerini birbirine vurmasa. Dakikada bir televizyon kanallarını değiştirmese. Etrafına gösterdiği sabrı ailesine de gösterse. Keşke babam zamanın değiştiğini anlasa. Benim artık 18 yaşında olduğumu kabullense. Bana kızdığı zaman annemi sorumlu tutmasa. Kendinin de bir zamanlar genç olduğunu anımsasa. Bir yere gitmek, arkadaşlarımla dolaşmak için yalvarmak zorunda bırakmasa beni. Sadece kendinin doğruyu bildiğini iddia etmese. 18 yaşında olmama rağmen benim de her konuda fikrim olabileceğini kabul etse. Babam benim giyimimi çok eleştiriyor. Mesela güzelce giyinsem, giydiklerim kot, kazak ve kot ceket. Babam bana berduş diyor. Çok komik değil mi? Babamın hastalanmama inanmaması, bu kıza hep sen şımartıyorsun diye annemin babamı, babamın annemi suçlaması, ev işi yapmayınca babamın sen bu evin kraliçesi misin diye bana kızması beni çok üzüyor. Babalarla ilgili yazılabilecek tek şey var. Daha yumuşak, bizlere daha yakın ve daha az sinirli olun lütfen. Şimdi de gençlerden babalara gelen övgülere bir bakalım. Babamın her gittiği yere bizi götürme çabası çok hoşuma gidiyor. Çünkü çevremde ailesini evde bırakıp bir yerlere gitmeye meraklı o kadar çok insan var ki babamın bu çabasını gördükçe onunla gurur duyuyorum. Babam bilgisini bize aktarmaya bayılır. Genilikçidir. Olanakları ölçüsünde tarihi güzelliklerle bizleri bir araya getirmeye çalışıp bilgilenmemizi sağlar. Marmara kıyısından başlayıp Ege üzerinden Akdeniz'in bir ucuna Mersin'e kadar tüm kıyı kentlerini ve iç Anadolu vadilerini, tarihi, turistik güzelliklerini kucakladık. Doğduğu şehrin sınırlarını aşmayanlar var. Çok yaşa baba. Özellikle de kötü not aldığımda babamın, boş ver ne yapalım, bir daha sefere nasıl olsa düzeltirsin. Hadi ye bakalım yemeğini demesi bana o kadar büyük bir çalışma hevesi veriyor ki. Babaların bir çocuğun ve gencin yaşamındaki önemli rolünü tüm bu mektuplar nasıl da doğruluyor. Fazla söze ne hacet diyerek, çünkü onlar duygularını o kadar güzel anlatıyorlar ki, sözü babaya yazılmış bir açık mektuba bırakalım. Canım babama. Geçtiğimiz yeni yılı annem yanımızda olmadığı için birlikte karşılayacaktık. Öğlene kadar bir programımız yoktu ama gelen bir telefon bütün programımızı değiştirdi. Yeni yılı dışarıda babamla aynı meslekte olan arkadaşlarıyla kutlayacaktık. Doğrusu bu fikri oldukça sevmiştim. Çünkü ilk kez baba kız anlamlı bir günde birlikte olacaktık. Akşamı heyecanla bekledim. Gitme vakti geldiğinde hazırdık. Bu arada babamın gömleğini ütülerken sapsarı yaptığımı da söylemeden geçemeyeceğim. Her neyse, sonunda oraya vardık. Bir lokantanın çatı katında oldukça ufak bir yerdi. 20 kişiye yakın insan vardı. Her yer süslenmiş, ışık yerine masaların üzerine mumlar yerleştirilmişti. Hep birlikte yemek yiyerek sohbet etmeye başladık. Saatler ilerledikçe sohbet daha da koyulaşıyordu. İlk defa babamla kadehlerimizi tokuşturuyorduk. Bir ara orada bulunanlardan biri gitar çalmaya başladı. Tabii biz de ona eşlik ederek şarkı söylüyorduk. İçimden babama beni böyle bir yere getirdiği için teşekkür ediyordum. O kadar mutluydum ki, tam babamla birbirimize sarılmış şarkı söylüyorduk ki, birisi fotoğrafımızı çekti ve o günü unutulmaz yapan bir anı oldu bu bize. Bütün geceyi böyle mutlu bir şekilde geçirdik. Yeni yılı coşkuyla karşılamak ikimize de iyi gelmişti. Ben o günü her zaman yaşanmış bir gün olarak anımsayacağım. Ve şimdi babam için, o çok özel insan için söylemek istediğim bazı şeyler var. Babacığım, seninle geçen her günüm benim için ayrı bir mutluluk. Benim için her zaman çok ayrısın. Verdiğin emek ve olanaklar senin çok özel olmana yetiyor. Sana iyi bir evlat olmak için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. Sen bunu çoktan hak ettin zaten. Her zaman böyle güzel günler geçirmek dileğiyle. Seni çok ama çok seviyorum. Civcivin. Ne kadar güzel bir mektup değil mi? Böyle güzel anıları olduğu için ne mutlu o baba kıza. Ve bu bölümü bağlayacak olan hüzünlü ama çok güzel bir şiir ve bir mektup. Babaların kralı. Bir baba düşünün, sevgi dolu bakıyor, kolları şefkat dolu. Yüzü huzur veriyor, işte o benim babam, ben onun prensesi. Bir baba düşünün, en yakın dert ortağı. Gözyaşımı silerken sıcak bir sevgi yumağı. İşte o benim babam. Ben onun prensesi. Bir baba düşünün, doğayı, insanı seviyor. Dostuna canı feda. İşte o benim babam. Ben onun prensesi. Bir baba düşünün, karşılık beklemeden veren, beni üzmemek için acı çekerken gülen. İşte o benim babam. Ben onun prensesi. Biliyorum çok şanslıyım. Teşekkürler güzel Tanrım. Babaların bir tanesi. Benim altın kalpli kralım. Aylin Yıldırım. Ve bu şiirle birlikte gelen mektuptan bir bölüm. Benim babam 3 yıl önce kalbinden rahatsızlandı ve tedavi için annemle birlikte Almanya'ya gitti. Babam oradayken ben bu şiiri onun için yazdım. Türkiye'ye döndüğünde şiirimi okuyup çok beğendiğini söylemişti. Sonra Almanya'dan geldikten 2 hafta sonra bizlere veda etti ve öldü diyerek büyük acısını anlatıyor ve daha sonraki satırlarda hayran olduğu babasının kızı olduğunu kanıtlarcasına cesaretle hayatını yaşamaya devam ettiğini, geride kalan aile bireylerine değerlerini çok iyi bilircesine onlara sımsıkı sarıldığını görüyoruz. Annem, ağabeyim, ben ve köpeğim mutlu olmaya çalışıyoruz. Annem diş hekimi, bize çok iyi bakıyor. Bir dediğimizi iki etmiyor. Ağabeyimi de çok severim. Kendisi ODTÜ'de endüstri mühendisliğinde okuyor. Ben günlük tutuyor, kompozisyonlar ve şiirler yazıyorum. Yeni kitaplarınızı umutla bekliyorum. Tabii bunun yanında bana gelecek olan bir mektubunuzu da. Sizi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Aylinciğim. Umarım mektubumu aldın. Sana yazdıklarıma eklemek istediğim bir şey daha var. İyi ki babana o güzel şiiri yazmış ve iyi ki bunu ona okutmuşsun. Kim bilir ne kadar mutlu oldu ve seninle gurur duydu. Anneler için tek bir sözcük, teşekkürler. Babalar hakkında gençlerin yazdıkları, eminim annelerin de acaba bizler için neler yazdılar diye merak etmelerine yol açmıştır. Onun için sıcağı sıcağına bizler hakkında yazdıklarına da bir göz atalım da meraktan kurtulalım. Çocuklarını gerektiğinde ya bir aferinle ya da küçük bir hediyeyle ödüllendirmeliler. Bu öyle şekillendirici bir şey oluyor ki anlatamam. Örneğin ben orta 2'deyken ve matematiğimin gidişatı epey kötüyken 9 aldığım o yazılıdan sonra annemin getirdiği piyano şeklindeki notluk 2 yıldır masamın üstünü süslüyor. Keşke annem daha az titiz olsa, daha az duygusal olsa. Ne zaman biriyle çıksam hemen onunla evleneceğimi düşünmese. Kafasını bu kadar üniversiteyle bozmuş olmasa. Etraf ne der düşüncesini aklından çıkarsa. Keşke annem bir şey kırdığımda bana o kadar kızmasa. Bana ne kadar kızarsa kızsın, bütün emeklerim boşa demese. Bu beni o kadar çok etkiliyor ki. Dikiş diktikten sonra odayı bana süpürtmese. İstediği bir işin hemen o anda yapılması için ısrar etmese. Benim hiçbir zaman ya sınavdan kötü bir not alırsam diye bir derdim olmadı. Annem ve babam notlara o kadar da önem vermeyen insanlardır. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bir keresinde benim için çok önemli olan bir sınava çalışırken annem biraz dinlenip rahatlamam için odama yiyecek bir şeyler getirmişti ve bu çok hoşuma gitmişti. Anneme her zaman erkek arkadaşlarımı söylerim. Ama ona erkek arkadaşım olduğunu söyledikten sonra annemin davranışlarının değiştiğini ve biraz geciksem neredeydin gibi sorular sorduğunu fark ediyorum. Ve bu gerçekten hoşuma gitmiyor. Ve keşke annem ve babam beni istemediğim yerlere götürme girişimlerinde bulunmasalar. O zaman beni daha mutlu edecekler. Annemle izin konusunda hiç anlaşamıyoruz. Artık sana değil çevreye güvenmiyoruz. Ya da biz de bir zamanlar senin yaşındaydık. Bizim böyle isteklerimiz yoktu gibi sözleri duymak istemiyorum. Ailelerimizin amaçlarının bizleri korumak olduğunu hepimiz biliyoruz ama biraz anlayış istiyoruz. Bütün bunların yanı sıra aileme bana her zaman destek oldukları için minnettarım. Okuma zevkini anneme borçluyum. 16 yıldır bu dünya ile beraber dönüp duran bir genç kızım. Sayıları bir elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar az olan asi gençler yüzünden, bütün gençlere işe yaramaz gözüyle bakılmasından bıktım. Yetişkinler kulağına küpe takmış ya da saçını uzatmış bir delikanlı gördüler mi hemen onu yargılamaya başlarlar. Dünyanın sonu geldi. Erkekler de küpe takmaya başlarsa sonumuzu hiç de iyi görmüyorum. hem erkekler saç uzatır mı gibi. Tamam, belki böyle bir görünüm hoş olmayabilir ama unutulmaması gereken bir şey daha var. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bazen büyükleri hiç anlamıyorum. Bizleri ileri geri çekiştirenler gün geliyor, şu yeni yetişen kuşağa hayranım doğrusu. Hem gezip eğlenmeyi hem de okuyup adam olmayı başarabiliyorlar. Bravo yani gibi sözler söylüyorlar. Bence büyükler anlaşılması zor insanlar. Annem ve babam iyi görüştüğüm arkadaşlarıma çok karışıyorlar. Onlarla samimi olmamı istemiyorlar. Arkadaşlarımla geçirdiğim günlerin sayısı biraz olsun fazla oldu mu hemen kısıtlamalar başlıyor. Özellikle de annem bir arkadaşımı görmesin hemen yargılamaya başlar. Bu kız fazla havalı, bu çocuk biraz deli, bozuk galiba gibi. Annemin arkadaşlarım hakkında daha ılımlı düşünmesini isterdim. Eminim hiçbir genç kendisi hakkında böyle ön yargılı düşünülmesini istemez. Arkadaşlarımla bir pastaneye ya da kafeteryaya gidebilmek için izin alana kadar akla karayı seçiyorum. İzin alıyorum ama sonradan bu izin burnumdan geliyor. Tam kapıdan çıkarken yine o arkadaşların değil mi? Baban duymasın, çok kızar gibi sözlerle moralimi bozar da gönderir annem. Devamlı aynı arkadaş grubuyla dolaştığımı ve bu grupta kimler olduğunu bildiği halde hep tedirgin, hep katı anne rolünü oynamasını da istemiyorum artık. Öğrenci olduğum için beni devamlı ders çalışırken görmek istiyorlar. Sanki her gün ders çalışmaya programlanmış ve biraz olsun dinlenmeye hakkım olmayan bir robot gibi hissediyorum bazı zamanlar kendimi. Her zaman bizi kendi dönemleriyle kıyaslamaları da bir garip. Ben sizin yaşınızdayken hem çalışır hem de okurdum. Sizin yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Bunların kıymetini iyi bilin de iyi değerlendirin. Tamam, bizim için yapılan her şeyin kıymetini biliyor ve iyi bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Ama her lafın arasında da bunlar söylenmez. Annemle babam aslında iyi insanlar. Onlarınki ufak tefek hatalar. Sahip olduğum pek çok değerleri onlara borçluyum. Birinci sınıftayken herkes neredeyse okumayı sökmeye başlamıştı. Oysa ben en tembel öğrenciydim diyebilirim. Her gün okuldan gelince annem bana minik hikayeler okuturdu. Birinci akşam bir sayfalık, ikinci akşam iki sayfalık öykü derken okumayı söktüm ve diğerlerine yetiştim. Okumak öyle zevkli bir hal almıştı ki her gece uyumadan önce en az bir sayfayı okumayı alışkanlık haline getirdim. Kitapları ve okumayı çok seviyorum. Bunu da anneme borçluyum. Teşekkürler anne. Önemli sınavlara girerken annemin şimdiye kadar her şeyi başardın. Bunu da başaracaksın. Senin için gayet basit bir sınav demesi çok büyük destek oldu benim için. Ben sadece annemle ilgili yazmak istemiyorum. Çünkü annemle babam ayrılar diyor bir gencimiz ve annesinin beğendiği davranışlarını sıralıyor. Doğum günümde yastığımın yanına bir hediye paketi koyması. Beni dostlarımızla birlikte tek başıma Şarköy'e göndermesi. Tiyatro çalışmalarına izin vermesi, kendi odasını bana vermesi, yılbaşlarında bir değil 3-4 hediye alması, iş dönüşü kırtasiyeden aldığı okul eşyalarını vermesi, her istediğimi almaya çalışması, çalıştığı bankadan bana araç gereç getirmesi, arkadaşlarıma kendi çocukları gibi davranması sonucu onlar da annemi çok severler. Hatta bir seferinde annem hastalanmıştı. Arkadaşlarımın onu bir demet kır çiçeğiyle ziyaret etmeleri beni çok mutlu etmişti. Aslında sayamadığım pek çok şey var ama birkaç sözcüğe sığdırmak gerekirse en önemlisi beni bu yaşıma kadar sevgi ve şefkatle bütün zorluklara katlanarak büyütmesi. Teşekkürler anne. Annelerin gönül çelen küçük armağanları. Annemin en sevdiğim yanları. İlk sözü son sözüdür. Evet dediğimi bir daha asla hayır, hayır dediğimi bir daha asla evet demez. Eksiklerimi hemen görür ve giderir. Çok zevklidir. Herkes kına ve nişan kıyafeti seçerken yanında annemi götürür. Benimle bir arkadaş gibi konuşur. Bu yüzden arkadaşa ihtiyacım yoktur. Annemin anlattıklarının aynısını romanlarımızda okudum. Çok anlayışlı, çağdaş, ileri görüşlüdür. Herkes onu ablam zanneder. E tabii ben de gurur duyarım. Annemin en sevmediğim huyu, ille de ev işlerinde ona yardım etmemi istemesi. Ama Allah bana öyle bir kabiliyet vermiş ki, bir iş yaparken başka iş açıyorum. Zaten yaptığım işten hayır gelmezmiş. Bunlar annemin ve kardeşimin sözleri. Buna rağmen ille de odamı toplamamı, temizlememi ister. Sonra o iş yaparken, örneğin evi süpürürken, orada öyle kazık gibi durmamalıymışım. Ama sonra yap dediğine pişman olur. Çünkü yaptığım iş bir şeye benzemez ve tabii o da sinirlenir. Bir kötü huyu da çöpleri dökmemi istemesi. İşte buna hiç tahammülüm yok. Ama başkalarının anne babalarına bakıyorum da, onlarla kıyaslanınca benim annem ve babam da birer melek. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum ve onları çok seviyorum. Eminim sizler de fark etmişsinizdir. Gençlerimizi duygulandıran ve bize bağlayan, sevgi ve ilgimizi yansıtan küçük duyarlılıklar, düşünceli davranışlar. Okutuldukları ve onlar için yapılan her şeyin farkındalar ve minnet duyuyorlar. Bunu açık açık söylüyorlar ama. Yüreklerine dokunabildiğimiz anlar küçük duyarlılıklarda odaklaşıyor. Bir tatlı söz, çalışırken içmesi için getirilen bir fincan çay, boş ver bir daha sefere daha iyi yaparsın gibi teselli sözcükleri, zor başarılmış bir sınavın anısı için verilmiş küçük bir armağan. İşte onların genç yüreklerini aydınlatan minik minik pırıltılar. Bu mektubu annesiyle babası 6 yıldır ayrı olan bir gencimiz yazmış. Annesinden yakınıyor ama bakın neden. Annemle pek iyi anlaşamayız. Çünkü o çok fedakar bir insan ve ben öyle olmasını istemiyorum. Onun biraz kendine bakmasını, kendi hayatının olmasını arzuluyor, devamlı beni düşünmesini istemiyorum. Bu yüzden çok tartışıyoruz. Annem beni hiç sıkmaz. Bir annenin bırakabileceği ölçüde serbest bırakır. Ama dediğim gibi kendisiyle pek ilgilenmiyor. Ben onun giyinip süslenip biraz hayatını yaşamasını istiyorum. Annem çevresine gerçekten çok saygı duyulan ve sevilen bir insandır. Benim istediklerimi yapamamasına maddi durumumuzun neden olduğunu söylüyor. Hak veriyorum aslında. Babam hiç yardım etmiyor. Bense sırtına markasız bir şey geçirmeyen bir insanım. Zengin arkadaşlarımdan eksiğim yok, fazlam var. Bu da annemin özverisiyle oluyor. Onu çok takdir ediyorum ama yine de kendine de özen göstermesini ve bunca fedakar olmamasını istiyorum. Sanki o annenin kızı değil de dostu, arkadaşıymış gibi yazılmış bir mektup. Belki markaları fazlaca seviyor ama bunu itiraf edecek kadar da dürüst ve açık sözlü. En yakın arkadaş, güvenilir sırdaş. Bir başka genç ise annesiyle ilişkisini anlattıktan sonra yaştaşlarına çok güzel bir öneri getiriyor. Annemle çok iyi anlaşıyoruz. Deterjanlarımız dışında. Aynı kuşaktan değiliz ama müzikte bile zevklerimiz uyar. Tabii o metal dinlemez ama metalci grupların yumuşak parçalarını seviyor gerçi. Bunu da ondan bekleyemem zaten. Sonra çoğu arkadaşım hoşlandığı ya da çıktığı çocuğu annesinden gizler ya da zorla söyler. Bense azıcık beğendiğimi bile söyleyebiliyorum. Bununla da kalmıyor, olan olayları ona anlatabiliyorum. Birlikte gülüyor, birlikte ağlıyoruz. Yani ben ağlıyorum, o teselli ediyor. En yakın arkadaşıma verdiğim sırları veriyorum ona. Artık herkese anneleriyle konuşmalarını tavsiye eder oldum. Anneme güveniyorum, o da bana güveniyor ve bu o kadar güzel ki. Hem böylece ondan izin almak için bahanelere, yalanlara başvurmamış oluyorum. Benim de içim rahat oluyor. O da nerede ne yaptığımı bildiğinden izin veriyor zaten. İzin vermiyorsa da, ki buna saygı duyuyorum, bunun bir nedeni daha var ve çoğunlukla da haklı oluyor. Bazen izin alamayınca o günlüğüne ona çok kızıyorum. Ama sonra ben de iyi ki yapmamışım diyorum. Onunla alışverişe çıkmayı çok seviyorum. O da benim gibi para harcamaya bayılıyor. Öyküler yazıyorum ve ilk okuttuğum kişi o oluyor. Onun fikrine hepsininkinden çok değer veriyorum. Aynı filmleri beğeniyor, aynı kitapları seviyoruz. Müzikte bile zevklerimiz uyuyor ve bundan çok memnunum. Onu çok seviyorum. Bu dünyada herkesten daha çok ve bunları sizinle paylaşmak istedim. Bence çocuklarla anne babalar arasındaki iletişimsizliğin nedeni bizleriz. Çünkü biz onlarla konuşmuyoruz. Belki onlar bize böyle samimi bir ortam yaratmıyorlar da ondan. Ama her şeye rağmen tüm gençlere tavsiyem onlarla konuşun. Onları arkadaş gibi görür ve onlara doğruyu söylerseniz sizi anlarlar ve sorunlar çözülür. Bence bunu denemekte yarar var. Ne güzel bir anne-kız ilişkisi ve ne kadar doğru, ne kadar yerinde bir öneri. Anlaşmazlıkların pek çoğu konuşamamaktan kaynaklanıyor. Bu sadece aile içinde değil, arkadaşlar arasında da böyle. Hem gençlerimiz hem de biz içimizdekileri bastırmak yerine konuşmalı, anlatmalıyız. Kuşkularımızı, varsa kıvranıp duracağımıza açık açık sormalıyız. Çocuklarımızı da bizlerle her konuda konuşabilmeleri için yüreklendirmeliyiz. Arkadaşlarıyla bir sorunu varsa gidip onunla konuşarak bir çözüm getirmesi için onu teşvik etmeliyiz. Açık olmak ve konuşmak pek çok sorunu çözebilmesinin yanı sıra içimizdekileri söylemenin ferahlığını da yaşatır bizlere. Ama bunun için önce biz el uzatmalıyız sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize. Onları yüreklendirmeli, asla korkutmamalı, konuşmalarının hoşgörüyle dinleneceğine inandırmalıyız. Bunu başarabilirsek çocuğumuzun daima yakınında olacak, onu arkadaşça koruyabilecek ve en önemlisi onunla dost olacağız. Sevinçleriniz dalgalar gibi coşkulu, üzüntüleriniz köpükler kadar geçici olsun. Ve bizimkiler diye sevgi dolu bir tanımlamayla kalabalık ailesini anlatan bir başka güzel mektupla bu bölümü bağlayalım isterseniz. Lafı fazla uzatmadan bizimkiler hakkında bir şeyler yazmak istiyorum. Epey kalabalık bir ailem var. Yok, öyle çok kardeş falan değiliz. Sadece iki annem ve iki babam var. Ben 8 yaşındayken boşanmışlar. İyi ki de boşanmışlar. Şimdi yeni, tatlı ve genç bir annem ve çok iyi bir babam var. Aslında en önemlisi annem ve babamın kendi hayatlarını özgürce yaşayıp mutlu olması.